Ayrım 4.
Yeni doğan çocuklar, hastalar ve özellikle ölüler de öyle. Yine bir kimsenin sürekli olarak kullandığı eşyalar, elbiseleri, aletleri, silahları, başka insanlar için devamlı olarak tabu niteliğindedir. Bir erkek çocuğunun erginliğe giriş töreni, inisiyasyonu sırasında aldığı yeni at, Avustralya'da onun en has özel mülkiyetini oluşturur. Bu yüzden bu adın gizli tutulması gerektir. Üçüncü kategoriden olan, yani ağaçlar, bitkiler, evler, bazı yerler ile ilgili tabulara gelince, bunlar daha değişik çeşitten olup tek bir kurala bağımlı gibi görünürler. Herhangi bir nedenle korku ya da endişe uyandıran her şey tabudur. Tabunun Polinezyalılarla Malaya takım adalarının daha zengin olan kültürleri içinde uğramış olduğu değişikliklere gelince, Wundt bunların pek derin değişiklikler olmadığını kabul ediyor. Bu kavimlerde daha belirgin bir durumda olan sosyal farklılaşma, kralların, rahiplerin fevkalade etkili bir tabuya sahip olmaları ve kendilerinin de gayet güçlü bir tabu baskısı altında bulunmaları şeklinde kendini gösterir. Fakat tabunun hakiki kaynakları, ayrıcalıklı sınıfların çıkarlarından çok daha derinlerde aranmalıdır. Tabu, insanoğlunun en ilkel ve en sürekli içgüdüleriyle aynı kaynaktan doğar. Şeytani, demonyak, güçlerin etkisinden duyulan korku. Dipnot 1, adı geçen eser sayfa 307. Başlangıçta tabu objesinde saklı olarak varsayılan şeytani gücün, objektifleşmiş korkusundan başka bir şey olmadığı için tabu, bu gücün kızdırılmasını yasaklar ve bilinerek ya da bilinmeyerek, tabunun çiğnendiği her defasında şeytanın, demonun öç almasının önlenmesini emreder. Tabu yavaş yavaş şeytan inancından ayrı bir bağımsız güç halini alır. Gelenek ve adetlerin en sonunda da yasanın zoraki bir dayatışı olur. Fakat tabu yasaklarının gerisinde açıkça ifade edilmemiş bir halde, gizlenen ve bir yerden başka bir yere, bir çağdan başka bir çağa değişen emir başlangıçta şudur: şeytanların öfkesinden kaçın. Wundt böylece tabunun ilkel kavimlerin şeytani güçlere inancının bir ifadesi ve sonucu olduğunu öğretiyor bize. Ona göre daha sonraları tabu bu kökten ayrılır ve bir çeşit psikolojik atalet sonucu olarak geriye yalnızca bir güç kalır. Böylece tabu bizim ahlaksal emirlerimizin, yasalarımızın kökünü oluşturan şeydir. Bu yargılardan birincisi herhangi bir itiraza yol açacak nitelikte değilse de, Wundt'un açıklamasının bizim için hiç de doyurucu olmadığını söylersem okuyucularımdan pek çoğunun kanısına ters düşmüş olmayacağımı sanırım. Tabuyu bu şekilde açıklamak, tabu tasavvurlarının kaynağına kadar inmekten ve onun en son köklerini göstermekten uzaktır. Ne korku ve endişe ne de şeytanlar psikolojide ilk nedenler olarak anlaşılabilir. Daha derinlere inmek gereklidir. Şeytanlar gerçek bir varlığa sahip olsalardı o zaman iş değişirdi. Ama tıpkı tanrılar gibi onların da insanın psikolojik güçleri tarafından yaratılmış şeyler olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla söz konusu olan şey bunların nereden geldiklerinin ve nasıl bir cevherden yapılmış olduklarının öğrenilmesidir. Wundt tabunun çifte anlamı üzerine ilginç fikirler ileri sürüyor ama bu fikirlerin yeterince açık olduğu söylenemez. Tabunun ilkel aşamasında kutsal ve kirli arasında bir ayrım bulunmadığını düşünüyor Wundt. Bunun için bu kavramlar ancak daha sonra aralarında karşıtlık meydana gelmesiyle alacakları anlamdan henüz yoksundurlar. Tabu yasağı altında olan insan, hayvan ve yer gerçi şeytanlıdırlar ama kutsal değildirler ve dolayısıyla kelimenin daha sonraki anlamıyla kirli de değildirler. İşte tabu deyimi bu ara anlama, yani şeytanlı, dokunulmaması gerekli anlamına uygun düşen bir deyimdir. Çünkü gerek kutsal gerekse kirli için daima ortak kalacak bir karakteri belirtmektedir: dokunma korkusu. Fakat önemli bir karakterin böyle sürekli ortalığı başlangıçta bu iki alan, yani kutsal alanı ile kirli alanı arasında kaynaşmaya kadar varan bir mutabakat bulunduğunu ve ancak daha sonraları yeni bazı şartların etkisiyle bir farklılaşmanın ortaya çıkıp bu iki alan arasında bir karşıtlık yarattığını da gösterir. İlkel tabunun özünü oluşturan inanç, yani objenin içinde saklı bulunup buna dokunulduğu ya da yasaklı bir şekilde kullanıldığı takdirde suçludan, onu büyüleyerek öç alan şeytani bir gücü olan inanç, aslında objektifleşmiş bir korkudan başka bir şey değildir. Bu korku, daha ileri bir gelişme evresinde ortaya çıkacak olan saygı ve nefret ikileşmesine henüz uğramamıştır. Peki bu ikileşme nasıl meydana gelir? Bir mitolojik aşama bir diğerinin yerini aldığı sırada, ikincisi gerçeklik kazandığı zaman birincisi büsbütün ortadan kalkacak yerde, kendisine gittikçe artan bir hor görünüyansı taşıyan daha aşağı bir değer atfedilmek pahasına varlığını sürdürmeye devam eder. Mitolojide genellikle görülen bir olaydır bu. Daha yüksek bir aşama tarafından aşılıp geriye itilmiş olmasına rağmen, belki de sırf bu nedenle bir önceki aşama bir sonrakinin yanı sıra adeta silinmiş, zayıflamış bir şekilde varlığını korur ve böylece eskiden onun için saygı konusu olan şeyler artık nefret konusu haline dönüşür. Dipnot 1, adı geçen eser, sayfa 313. Wundt'un diğer görüşleri tabu tasavvurlarıyla arınma ve kurban arasındaki ilişkileri konu edinmektedir. 2. Tabu problemini psikanaliz verileriyle, yani psişik hayatımızın bilinç dışı kısmının incelenmesinden sağlanan verilerle donanmış olarak ele alacak bir kimse, kısa bir düşünmeden sonra söz konusu fenomenlerin kendisine hiç de yabancı olmadığını hemen fark edecektir. Bu kimse, kendilerine bir takım tabu yasakları uydurmuş olan ve bu yasaklara, tıpkı kabilesinin ya da toplumunun ortak yasaklarına boyun eğen vahşi kadar sıkıca uyan kişiler tanır. Eğer psikanalistimiz bu kişilere obsesyonlu nevroza tutulmuş hastalar demek alışkanlığında değilse, onların durumunu niteliklendirmek için tabu hastalığı deyimini pek yerinde bulacaktır. Psikanalitik araştırmalar obsesyonlu nevroz hakkında bunun klinik etiyolojisi ve psikolojik mekanizmasının esas elemanları hakkında ona o kadar çok şey öğretmiştir ki, psikanaliz alanında elde etmiş olduğu verileri kolektif psikolojinin benzer fenomenlerine uygulamak hevesine kapılmaktan kendini alamaz. Ne var ki bu girişimin sakıncalı bir yanı olduğunu belirtmek gerekir. Tabu ile obsesyonel nevroz arasındaki benzerlik yalnızca semptomatik belirtilerle ilgili olup bunların bizzat mahiyetine uzanmayan, sırf dışa ait bir benzerlik olabilir. Doğa, en çeşitli kimya bileşimlerini gerçekleştirmek için aynı şekilleri kullanmaktan hoşlanır. İster mercan kayaları ya da bitkiler söz konusu olsun, ister bazı kristaller ya da bazı kimyasal depolar, bazı mekanik şartlar arasındaki benzerlikten bir mahiyet akrabalığı sonucunu çıkarmak, elbette ki aceleci ve az etkili bir davranış olur. Bu ihtiras kaydını göz önünde tutmakla birlikte yine de yukarıda ileri sürdüğümüz kıyaslamayı yapmaktan geri kalmayacağız. Obsesyonel yasaklarla tabu arasında ilk ve en göze çarpıcı benzerlik, bu yasakların da tıpkı tabuda olduğu gibi nedensiz ve kaynakları bakımından muammalı olmalarıdır. Bu yasaklar günün birinde birdenbire ortaya çıkar ve kişi karşı konulmaz bir korku ve endişe altında bunların baskısına katlanmak zorunda kalır. Bir dış ceza tehdidi hiç gereksizdir çünkü süje, yasağın çiğnenmesinin korkunç bir felaketle sonuçlanacağına içinden bilinç kesinlikle emindir. Obsedelerin söyleyebildikleri tek şey, yasağın çiğnenmesi halinde bunun çevrelerindeki bir kişinin başına ağır bir zararın gelmesine neden olacağına dair tanımlanması imkansız bir önsezi duyduklarıdır. Bu zararın ne türlü bir şey olabileceğini söylemekten aciz oldukları gibi, bu pek belirsiz bilgi de ancak daha sonra korunma ve kefaret davranışları sırasında elde edilir, yoksa doğrudan doğruya yasakların kendisinden ötürü değil. Nevruz'un belli başlı merkezi yasağı tabuda olduğu gibi dokunma yasağıdır. Bu yüzden de adına dokunma fobisi denir. Yasak yalnızca belli bir cisme ya da bedene doğrudan doğruya dokunma ile ilgili değildir. Fakat temasa girmek, temasa geçmek gibi mecazi deyişlerle dile getirdiğimiz bütün davranışları da içine alır. Fikirleri yasaklı şeye doğru yönelten, yani tamamen soyut ve zihinsel bir temas meydana getiren herhangi bir şeyde maddi temasın kendisiyle aynı derecede yasaktır. Aynı anlam yaygınlığını tabuda da görüyoruz. Bu yasaklardan bazılarının amacı kolayca anlaşılır. Başka bazıları ise tersine anlaşılmaz, saçma ve abes görünürler. Biz bu yasaklara seremonyal yasaklar adını veriyoruz ve tabu adetlerinde de bu çeşit yasaklara rastlıyoruz. Obsesyonel yasaklarda büyük bir yer değiştirme yeteneği bulunur. Bunlar belli bir bütün içinde bir objeden bir diğerine yayılmak ya da geçmek ve bunu hastalarımdan birinin deyişiyle çekilmez hale getirmek için mümkün bütün yolları kullanırlar. Bazen sonunda bütün dünya çekilmez bir hal alır. Obsedeler, sanki çekilmez kişiler ya da şeyler tehlikeli bir buluşma kaynağı imiş gibi, temasla çevrelerindeki her şeye yayılmaya hazır durumda imiş gibi davranırlar. Az önce tabuda da aynı bulaşıcılık ve geçerlik niteliklerinin bulunduğunu belirtmiştik. Yine tabu olan bir nesneye dokunarak bir tabuyu çiğneyen bir kişinin kendisinin de tabu olduğunu ve dolayısıyla hiç kimsenin onunla temas edemeyeceğini de biliyoruz. Şimdi iki yasak geçişi, daha doğrusu yer değiştirmesi örneğini yan yana koyacağım. Bu örneklerden biri Maorilerin hayatından, öbürü ise obsesyonel nevroza uğramış kadın hastalarımdan biri üzerindeki gözlemlerinden alınmıştır. Bir Maori şefi hiçbir zaman ateşi nefesiyle canlandırmaya kalkışmaz çünkü kutsal soluğu gücünü ateşe geçirecek, oradan ateşin üstündeki kaba, kabın içinde pişen yemeği bu yemekten yiyen kişiye geçecek ve böylece şefin kutsal ve tehlikeli soluğu ile canlanan ateşin ısıttığı kapta pişen yemekten yiyen kişi ölecektir. Dipnot 1. Fraser, The Golden Bow 2. Tabu and the Perils of the Soul 1911 sayfa 136. Hastama gelince o, kocasının satın alıp getirdiği şeyin evden uzaklaştırılmasını istiyor, aksi halde evde oturmasının çekilmez hale geleceğini söylüyordu. Gerçekten de kadın bu şeyin Hisçen sokağından satın alınmış olduğunu biliyordu. İmdi, o tarihte uzak bir kentte oturmakta olan ve daha önce kızlık adıyla tanımış olduğu kadın dostlarından biri halen B.N. Hiç adını taşımaktaydı. Hastam için bugün bu dost çekilmez olmuştu. Tabu idi ve dolayısıyla burada Viyana'da satın alınan şey de tıpkı artık kendisiyle ilişkide bulunmak istemediği o eski dostu gibi tabulaşmıştı. Obsesyonel yasaklarda tabu yasakları gibi hastaların hayatına çok büyük yoksunluklar ve kısıtlamalar getirir. Fakat bu yasakların bazıları kendileri de obsesyonel karakterde olan bazı eylemler yoluyla kaldırılabilirler. Bunlar kesinlikle bir takım tövbe, istiğfar, korunma ve arınma eylemleridir. Bu obsesyonel eylemlerin en sık rastlanılı da su dökünmedir, obsesyonel su dökünme. Bunun gibi bazı tabu yasakları da vardır ki bunların ikamesi ya da çiğnendikleri takdirde kefaretin ödenmesi okunmuş su dökünme seremonisiyle mümkündür. Tabu adetleriyle obsesyonel nevroz semptomları arasındaki benzerlik noktalarını özetleyelim. Bu benzerlik noktaları 4 tanedir. 1. Yasakların nedensizliği. 2. Saplantılarının bir iç zorunluluktan gelmesi. 3. Kolayca yer değiştirebilmeleri ve yasaklı objelerin bu niteliklerinin bulaşıcı olması. 4. Yasaklardan çıkan bazı seremonili eylem ve kuralların bulunması. İmdi psikanaliz, obsesyonel nevroz vakalarının klinik tarihini ve psişik mekanizmasını bize öğretmiş bulunuyor. Bunlardan ilkinin tipik bir dokunma fobisi vakasındaki tezahürü şu şekildedir. En başlarda, daha ilk çocukluk çağında şiddetli bir dokunma hazzı baş gösteriyor. Amacı, sanılabileceğinden çok daha belirgin olan bir hazdır bu. Ne var ki bu haz, çok geçmeden dokunmanın gerçekleşmesini engelleyen bir dış yasakla çatışmaya giriyor. Dipnot 1. Burada gerek haz, gerek yasak, cinsel organların ellenmesiyle ilgilidir. Yasak kabul ediliyor çünkü önemli bazı iç güçlerden destek görebilmektedir. Dipnot 2. Yasağın kendisinden geldiği sevilen kişilerle olan ilişkilerden. Yasak dokunma arzusu şeklinde tezahür eden eğilimden daha güçlü çıkıyor. Fakat çocuğun ilkel psişik yapısı yüzünden yasak bu dokunma eğilimini büsbütün ortadan kaldırmayı başaramamıştır. Bunu yani dokunma hazzını ancak geri tepebilmiş, refüle edebilmiş ve bilinç dışına atmıştır. Demek yasak da eğilim de varlığını korumaktadır. Çünkü eğilim yalnızca geri tepilmiş, ortadan kaldırılmamıştır. Yasak ise eğilimin yeniden bilinç alanına girip gerçekleşmesini ona zorla kabul ettirmemesi için gereklidir. Böylece çıkışı olmayan bir durum, bir psişik saplantı meydana gelmiştir ve bundan sonra olup bitenlerin hepsini bu yasakla bu eğilim arasındaki çatışma ile açıklamak mümkündür. Bu şekilde pekişen psikolojik yapının başlıca karakteristiğini kişinin kendine ait bir obje ve kendi öz eylemlerinden biri karşısındaki ambivalent, iki karşıt değerli tavrı olarak adlandırabiliriz. Dipnot 3. Bulüller'in bulunduğu mükemmel bir deyimle. O sürekli olarak bu işi, elle dokunma işini yapma hevesini duymakta ama her defasında bunun kendisine verdiği korku tarafından engellenmektedir. Bu iki akım arasındaki karşıtlık kolayca giderilebilecek soydan değildir çünkü başka bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Bunlar psişik hayatta o şekilde lokalize olmuşlardır ki aralarında bir karşılaşmaya, bir çatışmaya imkan yoktur. Yasak bilinçte açık bir şekilde hazır bulunmakta, oysa dokunma hazzı sürekli olarak var olmasına rağmen bilinç dışında yer almaktadır. Kişinin bundan hiç haberi bulunmamaktadır. Bu psikolojik durum mevcut olmasaydı bir ambivalence, iki karşıt değerlilik ne uzun süre varlığını koruyabilir ne de yukarıda sözünü ettiğimiz sonuçlara yol açabilirdi. Şu özetlediğimiz klinik tarihçede ortaya çıkan esas olay daha ilk çocukluk çağında yerleşen ve kendisini zorla kabul ettiren yasaklamadır. Nevrozun daha sonraki gelişmesini belirleyen şey hayatın o çağında meydana gelen geri tepme mekanizması olmuştur. Eğilimin geri tepilmesini unutma, amnezi izlemiş olduğundan bilinçli hale gelen yasağın nedeni meçhul kalmış ve bu nedenin ögelerine bölünmesi, tahlil edilmesi yolundaki bütün girişimler tutunabilecekleri bir dayanak noktasından yoksun bulundukları için verimsiz olmuştur. Yasak, bütün gücünü, musallat, obsesyonlu karakterini kendisiyle kendi karşıtı, yani tatmin olmayan ve gizli kalan istek arasındaki ilişkilere borçludur. Yani bu karakter, bilincin nüfuz etme gücünü gösteremediği bir iç zorunluluktan doğar. Yasağın intikal edebilir ve genişleyebilir olması, bilinç dışı isteğin icra ettiği ve bilinç dışı psikolojik şartların da özellikle elverişli hale getirdiği bir süreci yansıtır. İstek eğilim uğradığı yasaktan kurtulmak için durmadan yer değiştirir ve kendisine yasak edilen şeyin yerine vekiller koymaya çalışır, ikame objeleri ve eylemleri. Yasak bu yer değiştirmelerin peşi sıra gider ve istek tarafından seçilen yeni hedeflerin üzerine de birbiri ardınca konar. Geri tepilmiş libidonun her ileri adım atışında yasak yeni bir şiddetle karşı çıkar. Mücadele eden iki gücün karşılıklı olarak birbirini nötralize etmesi, var olan gerginliğin sapması, azalması ihtiyacını doğurur ki obsesyonel eylemlerin nedenini bu ihtiyaçla açıklamamız mümkündür. Nevrozlarda bu eylemler açıkça bir uzlaşma niteliği taşır. Bir yandan pişmanlık gösterileri, istiğfar çabaları, öbür yandan isteğin kendisine yasak edilen şeyi telafi etmek için başvurduğu ikame eylemleri. Bu obsesyonel eylemlerin gitgide isteğin hizmetine girerek yavaş yavaş ilk yasaklanan fiile doğru yaklaşmaları nevrozun bir yasasıdır. Şimdi de tabuyu hastalarımızın obsesyonlu yasaklarıyla aynı mahiyetteymiş gibi ele alıp tahlile çalışalım. Önce şunu bilmemiz gerekir ki ele alacağımız tabu yasaklarının birçoğu ikincil mahiyette tabular olup İlk yasakların değişmiş, sapmış ve yer değiştirmiş şekillerini temsil ederler. Bunun için en ilkel ve en önemli yasakların yalnızca bazıları üzerine biraz ışık tutmakla yetinmek zorundayız. Bundan başka ancak ilkel insanın durumu ile nevrozlunun durumu arasında çok derin bir fark tespit ettiğimiz takdirdedir ki tabu yasaları ile obsesyonel yasaklar arasında tam bir benzerlik kurmak ve bunları her noktada birbiriyle özdeşleştirmek ihtimalini gidermemiz mümkün olabilir. Her şeyden önce ilkel insanları yasaklarının nedenleri ve tabunun doğuşu üzerinde sorguya çekmenin hiçbir anlamı olmadığını söyleyebiliriz. Varsayımımıza göre onların bu konuda bize bilgi verebilecek güçte olmamaları gerekir. Çünkü bilinç dışı bir neden söz konusudur. Fakat obsesyonlu yasaklar hakkında bildiklerimize dayanarak tabunun tarihini şu şekilde canlandırabiliriz. Tabular çok eski bir takım yasaklar olup bunlar vaktiyle bir ilkel insanlar kuşağına dıştan zorla kabul ettirilmiş ya da daha önceki bir kuşak tarafından onun kafasına sokulmuştur. Bu yasaklar yapılmasına güçlü bir eğilim duyulan bazı eylemlerle ilgiliydiler. Daha sonra belki yalnızca ataerkil ve toplumsal otorite tarafından aktarılan bir gelenek halinde kuşaktan kuşağa geçerek devam etmişlerdir. Sonraki kuşakların psikolojik hayatının organik bir parçası haline de gelmiş olabilirler. Ele aldığımız durumda bir çeşit doğuştan fikirlerin söz konusu olup olmadığını ya da bu fikirlerin yalnız başlarına mı yoksa eğitimle paralel bir şekilde mi tabu saplantısını belirlediklerini bir karara bağlamamıza imkan yoktur. Fakat tabunun korunması sonuç olarak bu kavimlerde tabu olan şeyi yapmak konusundaki ilkel isteğin devamına yol açmıştır. Bu kavimler böylece tabu yasakları karşısında ambivalent bir tavır benimsemişlerdir. Bu insanlar bu yasakları çiğnemekten mutlu olacakken bunu yapmaktan korkarlar. Korkarlar çünkü yapmak isterler ve korkuları isteklerinden daha güçlüdür. Ne var ki bu kavimlerin her üyesinde bu istek tıpkı nevrozluda olduğu gibi bilinç dışıdır. En eski ve en önemli tabu yasakları totemizmin iki temel yasasında ifadesini bulur. Totem olan hayvan öldürülemez ve aynı toteme sahip karşıt cinsten kişilerle cinsel ilişkide bulunulamaz. Demek insanların en eski ve en güçlü baştan çıkarma eğilimleri işte bunlardır. Totem sisteminin anlamı ve kaynağı bizce tamamen meçhul kaldığı sürece bunun neden böyle olduğunu anlamamıza ve dolayısıyla varsayımlarımızı örnekler üzerinde kontrol ve tahkik etmemize imkan yoktur. Bununla birlikte bireylere uygulanan psikanalitik veriler hakkında bilgi sahibi olanlar bu iki çeşit tabu tanımına ve bunların uygunluk ve beraberliğine bakarak bunda psikanalistlerin çocukluk hayatının dayandığı istek merkezi ve nevrozun çekirdeği saydıkları bir şeyi ima eden bir taraf görmekten geri kalmayacaklardır. Tabu fenomenlerinin daha önce andığımız sınıflandırma denemelerine yol açan çeşitliliği, bütün bu fenomenleri şu ortak temele dayandırdığımız takdirde yerini birliğe bırakır. Tabu, bilinç dışının çok güçlü bir eğilimle itildiği yasaklanmış bir fiildir. Nedenini anlamamakla birlikte yasak olan bir şeyi yapan, tabuyu çiğneyen bir kimsenin kendisinin de tabu haline geldiğini biliyoruz. Fakat bu olayı diğer bazı olaylarla yani tabunun yalnızca yasaklanmış bir şeyi yapan kişilerle değil, fakat bazı özel durumlarda olan kişilerle ve hatta bizzat bu durumlarla ve cansız nesnelerle de ilişkili olduğunu gösteren olaylarla nasıl bağdaştırmalı? Şartların çeşitliliğine rağmen daima kendi kendisiyle benzerlik halinde kalan bu son derece tehlikeli nitelik nedir? Bu ancak insanın isteklerini körükleyip kışkırtan ve onu yasağa çiğnemek ihvasına kaptıran bir etken olabilir.